hem özgün bir haber portalı hem çok sesli bir haber radyosu. Haberin sesi RSFM internette tr.sputniknews.com adresinde. Karasal yayınıyla İstanbul ve Bursa'da 106.4'te, Kocaeli'de 93.4'te. Evde, otomobilde, cepte. Kısacası her zaman her yerde. Anlatılmayanları anlatıyoruz. Tarihsel ve ekonomik etkenleri göz ardı etmeyen analizler. Reel politikayı veri alan ama insanlığı ihmal etmeyen bir denge. Dünyanın 7 kıtadan oluştuğunu göz ardı etmeyen bir bakış. Hükümet politikaları kadar halkların ruhunu da gözeten bir anlayış. Gerçekleri ideolojilerle saptırmayan bir ahlak. Dünyanın ahvali her gün sıcak haber ve analizlerle Ceyda Karan'la Eksen'de.
Eksen'den herkese merhaba. Yeni bir yayında karşınızdayız. Yine Türkiye'deki darbe girişimi ve bunun dünyaya yankıları gündemimizde öne çıkacak. Bugün biraz daha yayını farklılaştıracağım. İki konuğum olacak. Özgürlük ve Dayanışma Partisi Başkanlar Kurulu üyesi Alper Taş ve Türkiye Komünist Partisi Merkez Komite üyesi Kemal Okuyan'la programın ikinci yarısında biraz daha uzun bir süre konuşacağız. O yüzden dünya ve tabii ki Türkiye'deki darbe ile ilgili gelişmeler, dünyadaki yankılarını size özet olarak aktaracağım en başta, ama biraz daha kısa tutacağım. İki konuğumla daha fazla konuşabilmek maksadıyla hemen Eksen'e başlayalım. Evet, Türkiye 15 Temmuz'daki başarısız darbe girişimi sonrası girdiği şoktan çıkmaya çalışıyor. Hükümet olağanüstü hal ilan etti, biliyorsunuz, dün akşam. Cumhurbaşkanı Erdoğan Kısıklı'daki konuşmasında sorunlarımızı çözecek güzel haberi çarşamba günü açıklayacağım demişti. Dün akşam MGK ve Bakanlar Kurulu sonrası o hal ilan edileceğini kendisi duyurdu. Ekonominin etkilenmeyeceği garantisini verdi. O halle birlikte anayasada hak ve hürriyetler askıya alınmış vaziyette. Bugün de Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Sözleşmesi'nin de o hal süresince askıya alındığı haberi geldi. Hükümet sokaklarda hayatın normal devam edeceğini, durumunda ekonomiyi etkilemeyeceğini söylüyor. Tabii on binlerce emniyet, ordu, kamuda işten çıkartılanlar, gözaltılar ya da tutuklamalar var. Bazı gazeteciler var. Türkiye bu koşullarda hangi rotayı tutacak? Programın ikinci yarısında konuşacağız. Ben önce darbenin yankılarını size aktarmak istiyorum dünyadan. En başta Amerika Dışişleri Bakanı John Kerry'nin dün akşam Washington'da bir açıklaması var. Türkiye yönetimine destek, sivil yönetimine destek verip darbeyi kınadığını söyledi Kerry ve sürdürülebilir bir demokrasinin tesisi konusunda netiz, darbeye yanıt demokratik normlar içerisinde verilmelidir ifadesini kullandı. Aynı şekilde NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'den de ilginç bir açıklama var. Darbe girişimi sonrasında orduda yapılan temizliğin orduyu zayıflatmadığını söyledi. Eminim bağlı ve güçlü bir NATO üyesi olmaya devam edecektir yorumunu yaptı. Hatırlayacaksınız, Türkiye'nin NATO'dan çıkabileceği ya da çıkartılabileceği yolunda iddialar vardı. Evet, bu arada Adana'daki İncelik üstünden dikkat çekici bir açıklama var. 39. Hava Üst Komutanı Albay John Walker yapmış bu açıklamayı. Biliyorsunuz, darbe girişiminden bu yana tanker uçaklarının yakıt desteği verdiği söyleniyor. Darbe girişiminden bu yana elektrikler kesik. Ama operasyonların IŞİD'e karşı koalisyon orada üslü konuşlu operasyonların sürdüğünü biliyoruz. Biraz iç birimlere yönelik bir şey. Biz bunlara alışkınız tarzında adapte olmak için profesyonel kendilerine adamış personelimiz var, işlerini yapmaya devam ediyorlar. Yiyecek, su ve benzin ikmaline devam edecektir. Mesajlarına ulaşıyorlar. Ulusal dağıtım şebekesinden elektrik verilememesi konusunda ise makamlar henüz bir açıklama yapmadı bilgisini vermiş üst komutanı John Walker. Enteresan tabii, Türkiye NATO'nun bu kadar sıkı müttefiki ve İncirlik üssü gibi önemli bir üste bunların olması. Evet, bütün bunlar olurken Moskova'dan Dışişleri Sözcüsü Maria Zaharova'nın darbe girişimini NATO'nun daha bir hafta önce Varşova zirvesine atıf yaparak NATO'nun bilip de Türkiye'yi müttefik ülke olarak uyarmamasını eleştirdi. Nasıl olur her türlü imkana sahip olan NATO böyle bir şey yapar diye. Fars Haber Ajansı'nın Rusya'nın öğrenip haber verdiğine dair bir iddiası var ama Dmitri Peskov, yani Kremlin sözcüsü, bu yönde bir bilgim yok. Hangi kaynaklara dayandırdığını bilmiyorum dedi. Türkiye'deki o hal içinde iç meselesi Türkiye'nin ifadelerini kullandı. Evet, Almanya'dan, Avusturya'dan o halle ilgili çağrılar var. Yunanistan'a kaçan 8 asker vardı. 2'şer yıl hapis cezası aldıkları son bilgisini görüyorum. Tabii ki Avrupa basınında eleştiriler var Türkiye yönetimine. Onlar öne çıkıyor. Ama size dünyadan birkaç başlık daha aktardıktan sonra küçük bir ara vereceğiz. Sonra konuklarımla konuşacağız. Fransa'da da olağanüstü hal ilan edildi. Dün gece çok sert tartışmalar, 7 saat süren tartışmaların sonucunda önce parlamentonun alt kanadında sonra senatoda ezici çoğunlukla kabul edildi. Olağanüstü halin 6 ay uzatılması, aslında hükümet 3 ay diyordu ama 6 aya çıkarttılar. Hollanda'nın sosyalist hükümetinin istediği süreyi. Bir yandan ulusal muhafızlar mevzubahis. 1955 tarihli o hal yasası Fransa'da kamu düzenini tehdit altına girdiğinde devreye sokuluyor ve içeriğinde de insanların seyahat hürriyetlerini kısıtlama, toplu gösterileri yasaklama, güvenli bölgeler oluşturma, tiyatro, bar, müze ve kamusal alanları kapatma, yargı kararı olmaksızın evlerde arama yapma, yasal olarak bulundurulsa da silahlara el koyma gibi unsurlar yer alıyor. Evet, dünyadan birkaç başlık daha. Libya, Fransa öldürülen askeri danışmanlarını ilk defa teslim etmek durumunda kaldı Libya'da ve bu yüzden BM destekli Libya hükümetinin tepkileri var. Libya içerisinde de Misrata'da, Trablus'ta ellerinizi Libya'dan çekin şeklinde Fransa karşıtı gösteriler gerçekleşti. Suriye'de koalisyonun IŞİD'a Minbiç'i terk etmesi için 48 saat mühlet tanıdığı haberini vermek lazım. Suriye demokratik güçleri, ki Kürtlerin öncülüğünü çektiğini biliyoruz. Amerika'da Trump sahnede seçimlerde ve enteresan bir açıklaması da var Türkiye ile ilgili. New York Times gazetesiyle de konuşmuş ve Türkiye'deki insan hakları ihlallerini sormuşlar. Bizim ders vermeye hakkımız olduğunu sanmıyorum demiş. Ülkede neler olduğuna bakın, insanlar polisleri soğukkanlıkla vururken nasıl ders verebiliriz demiş. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a da övgüde bulunmuş. Yaşananları tersine çevirebileceği konusunda ona güveniyorum. Bazıları darbe girişiminin tertip olduğunu söylüyor ama ben öyle düşünmüyorum ifadelerini kullanmış. Evet, Eksen'in ikinci bölümüne birazdan devam edeceğiz. Pilli Bebek'ten Olsun'u dinleyelim. Buradayız Alper Taş ve Kemal Okuyan'la beraber.
Sure. sokaklar boyu düşündüm. Borcum varmış gibi kendimden gülümseme beklerken, tren yolları boyu düşündüm. Sanki yıllardır uzaktayım ben, özlemlerim hep sessiz derinden. Ama yalanlar görürüm hala.
Evet, Eksen'in ikinci bölümünde tekrar karşınızdayız. Türkiye'deki darbe ne yaşıyoruz aslında? Yankıları ne olacak? Türkiye hangi rotaya girecek, sapacak ya da sapacak mı, bir değişiklik olacak mı? Bunları konuşacağız. Özgürlük ve Dayanışma Partisi Başkanlar Kurulu Üyesi Alper Taş ve Türkiye Komünist Partisi Merkez Komite Üyesi Kemal Okuyan ile. Hoş geldiniz Kemal Bey, Alper Bey.
Merhabalar, teşekkürler.
Sağ olun. Şimdi ben ilk bölümde, Eksen'in ilk bölümünde bir parça dünyadaki yankıları biraz dış politika perspektifinden aktarmaya çalıştım. Tabii toplumun geniş kesimleri hala şokta. Pek çok soru var kafada. İşte acemilik eseri bir darbe miydi, yoksa son anda önlenildiği için, erken alındığı için mi böyle şeyler yaşandı? Arkasında kimler var? Dış bağlantıları var mı? Türkiye bir komplo ile mi karşı karşıya? Herkesin kafasında sorular var. Tabii bu noktaya bizi kimlerin getirdiği de. Benim bu bağlamda, bu çerçevede sorularım olacak ama vaktimiz epey var. Alper Bey, sizden başlamak istiyorum. Gelinen noktada olağanüstü hal ilan edilmiş durumda. On binlerce insan, kamu görevlisi ya gözaltında ya işten çıkartıldığı anlaşılıyor, ya tutuklandığı anlaşılıyor. Üniversite rektörleri var içinde. Bu arada tabii cemaat olgusuyla Türk toplumu daha önce yıllardır tartışmasına rağmen hiç bu şekilde yüzleşmemiş idi. Bir anda karşımıza böyle bir yapı mı çıkıyor, yoksa suçlamalar çok mu erken bu boyutlarda yapılıyor diye tartışıyoruz. Siz resmi genel anlamda nasıl değerlendiriyorsunuz?
Şimdi Türkiye tabii, cemaat olgusu Türkiye açısından yeni bir olgu değil. Aslında cemaat olgusu ta Soğuk Savaş döneminde sosyalizme karşı gelişen sosyalist mücadeleye, sol mücadeleye ilişkin, büyüyen toplumsal mücadeleye ilişkin bizzat emperyalizm tarafından örgütlendirilmiş devletin içerisine zaman içerisinde daha fazla da sızdırılmış, yerleştirilmiş bir yapılanma. Yani 12 Eylül sonrası bu yapılanma daha da geliştirilmiş, güçlendirilmiş. Özal dönemi, özellikle AKP döneminde, 2002'deki AKP iktidarıyla beraber zirve yapmış. Devletin çok ana hücrelerini, dokusuna nüfuz edebilmiş bir olgu. Yani sosyalist hareket açısından, bizim açımızdan cemaat olgusu sürpriz bir olgu değil. Bu tablo da sürpriz bir tablo değil. Yani sonuç itibariyle buradan baktığımızda iki kuvvetin aslında 12 Eylül sonrası geliştirilen, güçlendirilen siyasal İslam'ın iki çizgisinin devlet için yürüttüğü kavganın, ilk çatışmanın, ilk savaşın zirve noktası olarak gündeme gelmiş bir 15 Temmuz darbesiyle karşı karşıya kaldığımızı görmemiz gerekiyor. Yani sonuç itibariyle böyle bir darbenin de eserini, böyle bir darbenin eserinin yaratıcısı da AKP rejimi olduğunu gözlemliyoruz. Çünkü bir ortaklıktan söz ediyoruz ve şu an, dün Erdoğan yine yani paralel devlet kurmuşlar, devlete sızmışlar. Sanki bunların iradesinin dışında birileri bunlardan habersiz böyle bir yapılanmayı devlete yansıtmış gibi. Biz bunları teşhir etmek zorundayız. Yani sonuçta iktidar ortaklığının yarattığı, iktidarı paylaşmanın yarattığı bir kavga. Yani şöyle toparlayalım bu sorunuzu son olarak. Yani Türkiye'nin halifesi, sultanı Fethullah Gülen mi olacaktı, Recep Tayyip Erdoğan mı olacaktı? Aslında esas kavga buydu. Çünkü bütün muhalifleri zapturapt altına aldıktan sonra devletin diğer içindeki güçleri bastırdıktan sonra iki gücün arasındaki çatışma ve kavga, bir tür iktidar rant kavgası 15 Temmuz darbesi girişimine yol açan zemini besledi.
Peki Kemal Bey, size dönmek istiyorum. Siz genel anlamda ne demek istersiniz, nasıl tarif edersiniz?
Şimdi buraya kadar söylenenleri tekrar etmeden katılıyorum. Cemaat Türkiye'de yalnızca Fethullah Gülen cemaati değil, Türkiye'de dinci örgütlenmelerin çok büyük bölümü dünyada sosyalizme, komünizme karşı mücadelenin çok yoğun verildiği dönemlerde şekillendi, beslendi. Fethullah Gülen hareketi de tam da buraya denk düşüyor. Ancak söylenenlere ek olarak şunu özellikle belirtmemiz gerekiyor. Fethullah Gülen hareketi son 3-4 yıldır cemaat örgütlenmesi, 3-4 yıldır aynı zamanda çok ciddi bir operasyonel kuvvet haline getirildi. Yani bunu da unutmamak gerekiyor. Bu operasyonel kuvvetin sahibini de çok net olarak söylemek gerek, Amerika Birleşik Devletleri ve İngiltere'dir.
Evet.
Dolayısıyla... Buyurun.
Yok, onu özel olarak soracaktım aslında, o yüzden bugün ben hem ÖDP'nin hem Komünist Parti'nin bildirilerini de okudum. Evet. İşin dış bağlantısı bağlamında söyleyecektim ama çok içkin olduğu için tabii siz yanıt verirken kaçınılmaz
yani,
olarak.
Ne olduğuna yanıt verirken sadece Gülen cemaatiyle Erdoğan ekibi %100 bir AKP bloğudur bu. O blok daha sonra çatladı ve bir iktidar kavgasına dönüştü. Ama bu olayları açıklamaya yetmez. Burada şunu söylemiyorum tabii ki. Erdoğan da Amerika Birleşik Devletleri, NATO, diğer Batı ve emperyalist ülkeleri çok ciddi hizmetlerde bulundu. İşte rol, model ortaklığı dendi, BOP eş başkanlığı dendi. Bütün bunlar vardı. Ama 3-4 yıldır bazı şeyler ters gitti. Belki programın ilerleyen bölümlerinde bunları konuşuruz. Dolayısıyla bu Gülen örgütlenmesini bir operasyonel güç olarak kullanma niyeti var. Kullanmaya kalktılar. Bunun üzerine hiçbir gölge düşemez. Buna dair de kanıtlar var.
Peki şimdi çok tartışılıyor. Bütün bu yaşadıklarımız tabii ordudan da ilk başta sanki emniyet ve halk engellemiş gibi bir manzara vardı ama tabii zaman geçtikçe ordunun içerisinden subayların da bu işte rol oynadığı, engellenmesinde darbe girişiminin rol oynadığı anlaşılıyor. Bir devlet refleksi çalıştığını düşünen bu bağlamda bir kesim de var aslına bakarsanız. Biraz böyle hani daha eski bugünkü iktidarın işte eski Türkiye diye adlandırdığı ya da Kemalistler dediği ya da sol dediği, onlar aynı torbanın içine tabii ki kendi arasında sol kesimin pek çok tartışması, ayrımı var ama onlar aynı torbanın içerisine koyarak söylüyorlar. Bir yandan da böyle bir özellikle de Vatan Partisi'nden dikkat çekici çıkışlar olduğu için size sormak istiyorum. Devlet refleksleri bir yandan ordu içerisinde var olanlar dahil olmak üzere şu an için çalışıyor mu? Çünkü olağanüstü hal ilan edildi Türkiye'de ve işte bizim yaşlarımızda olanlar gayet iyi anımsıyorlar olağanüstü hal ya da sıkı yönetim ne demek, ama genç bir kuşak var bunun ne anlama geldiğini bile bilmeyen. Bu devlet refleksi acaba Recep Tayyip Erdoğan'ın daha içini İslami motiflerle doldurduğu bir yöne evrilebilir mi diye de kaygılar var. Bir başka bir mücadele alanı daha bu anlamda eski Türkiye ile götürülmek istenilen Türkiye arasında açılır mı diye kaygılar var. Alper Taş, ne dersiniz siz? Yani bu olağanüstü hali nedenleri de tabii ki daha konuşacağız ama bir yandan da bağlantılı olduğunu ben düşünüyorum bu iç mücadeleyle. Nasıl okumak lazım şu an geldiğimiz darbe girişimi sonrasında geldiğimiz noktayı? Bir devlet refleksi mi, yoksa içini Recep Tayyip Erdoğan'ın dolduracağı bir İslami yönelime mi gidiyor Türkiye? Ve ya gidebilir mi aslında?
Tabii yani gelişmeler İslamcı bir rejime doğru gidiyor. Yani bunu her vesileyle görmek mümkün. Yani darbe girişimi öncesi zaten Türkiye'nin tablosu İslamcı bir rejime doğru tam sırat gidişti. Yani darbe girişimi Türkiye'nin İslamcı gidişatını kesmeye dönük bir hamle olduğu fikri değiliz. Yani darbeciler kazansaydı bu İslamcı yön bertaraf edilecekti ve Türkiye laik seküler bir hatta doğru çekilecek gibi bir yaklaşıma sahip değiliz. Çünkü bu kavganın uçları belli. Yani ikisi de siyasal İslamcı gelenekten geliyorlar. Bunların iki iktidar kavgası. Ama şimdi AKP iktidarı bu darbe girişimine can simidi gibi sarılmış vaziyette. Yani kendi İslamcı anlayışını geliştirme, pekiştirme, tahkim etme, güçlendirme konusunda büyük bir meşruiyet yakalanmış vaziyette. Ve bunu değerlendirerek olağanüstü hal yasasını yürürlüğe koyarak aslında fiili rejimi anayasal bir çerçeveye oturtuyor. Elini daha da kuvvetlendirerek, güçlendirerek kaldığı yerden, yani darbe girişimi öncesi, yani Türkiye askeri darbe girişimi öncesi zaten teyzesi defaatle bir sivil darbe süreci zaten yaşıyordu. Askeri darbe girişimi engellendi, püskürtüldü. Şimdi sivil darbe girişimi kaldığı yerden daha pervasızca, daha cüretkar biçimde devam edecek. Burada iki şey amaçlanıyor. Yani Erdoğan'ın zihninde, İslamcı siyasetin zihninde iki tane olgu var. Bir tanesi sultanlığın tespit edilmesi ki bugün Türkiye'deki bunun karşılığı başkanlık rejimidir. İkincisi laikliğin bütünüyle ortadan kaldırılması, tasfiye edilmesi ve bunun yerine hiç abartmayalım halifeliğin tespit edilmesidir. Bu iki hedefe varma doğrultusunda darbe girişimini bir fırsat olarak görmüştür. Allah'ın bizi demiştir bu girişime ve bu konudaki hedefini gerçekleştirmek doğrultusunda adımlarını hızlandırmıştır, hızlandıracaktır. Yani bu açıdan gelişmeler, darbe girişimi püskürtüldükten sonra ortaya çıkan gelişmeler bizim için sürpriz değildir. Zaten biz darbenin girişimi bastırıldıktan sonra yaptığımız açıklamalarda da hep bu noktaya işaret etmiştik, bu tehlikeli değilmiştir.
Peki ama bir kere daha hatırlatarak Kemal Bey size dönmek istiyorum. İşte mesela Doğu Perinçek'in Erdoğan Kemalizme döndüğü gibi tespitler yaptığında işitebiliyoruz. Deminki soruma bunu da belki bu anekdotu da ekleyerek size sormak isterim. Aynı soruyu Alper Bey'e sorduğum soruyu.
Şimdi bir kere darbe öncesine gidelim. Erdoğan çok sıkışmıştı. Yani özellikle bu Rusya'dan özür dileme faslı gelmeden önce hem Amerika Birleşik Devletleri hem Avrupa Birliği hem Rusya'dan ciddi eleştiriler geliyordu. Ciddi bir kuşatma altındaydı. Bunun çeşitli nedenleri var. Türkiye'de de Türkiye'nin egemen güçleri, yani Türkiye'deki sermaye sınıfı belki şantajla, çeşitli nedenlerle sessizdi ama bir hoşnutsuzluk rahatlıkla hissediliyordu. Şimdi bu tabloda Erdoğan çok ağır bir darbe girişimiyle karşılaştı. Bunu unutmamak gerekiyor. Bu darbe girişiminin adresine dair ben Erdoğan'ın kafasında herhangi bir kuşku olduğunu düşünmüyorum. Yani arka planındakilerin olduğuna dair. Ancak sorunuza gelirsek, şimdi bir devlet aklının olması için bir üst belirleyen olarak bütün aktörlerin referans olarak göreceği az çok belirgin bir doğrultunun ortaya çıkması lazım. Darbe günü ve sonrasında ortaya çıkan tablo devlet aklının değil bir devlet dağılmasını gösteriyor. Bir Hizipler Savaşı var. Şimdi şu doğru, darbeyi engelleyenler arasında Kemalist eğilimli subaylar oldu ya da darbeye katılmamaları, belki de son anda vazgeçmeli. Bunları bilemiyoruz. En azından darbeye katılan bazı subayların Kemalist olduğuna dair iddialar var. Bu kadarını bilemeyiz. Ama şu kesin, Türkiye Cumhuriyeti Devleti, yargısı da, polisi de, silahlı kuvvetleri de bir Hizipler şeyine dönmüş durumda. Şimdi burada henüz bir akıl yok. Ancak Türkiye ciddi bir kapitalist ülke, ciddi bir ekonomi, büyük bir ülke, bir NATO ülkesi. Uzun süre havada duramaz. Dolayısıyla bu darbeden sonra Erdoğanlı ya da Erdoğansız bir yöne doğru gidecektir Türkiye. Ben bu yöne gidişin Erdoğan'ın kişisel olarak tek başına karar verebileceği bir şey olduğunu düşünmüyorum. Çünkü Erdoğan sanıldığı kadar güçlü çıkmadı bu darbeden. Yani Erdoğan bıraktığı yerden devam edebilecek durumda değil. Bakın neler tartışılıyor. Rusya diyor ki NATO'dan çıkın. Yani bir ülke, koskoca bir ülkenin geleceğine dair çok çeşitli teoriler ortaya atılıyor. Dolayısıyla evet, Türkiye'de İslamcı diktatörlük tehlikesi vardı. Zaten oranın eşiğindeydik. O yönde bir şey vardı. Ama bu tek opsiyon değil. Önümüzdeki dönem açık mücadelelerle, açık ve örtülü mücadelelerle. Biz açık kısmını yapabiliriz. Ama Türkiye'de devletin içerisindeki hizipler örtülü kısmını yapacak. Uluslararası güçler var. Türkiye'nin yönünü nereye devam edeceğini biraz da bu bütün bu mücadeleler belirleyecek. Dolayısıyla ben peşin Erdoğan bıraktığı yerden daha güçlenmiş olarak yoluna devam edecek diyelim. Bunu ister. Ancak şunu söyleyeyim, Erdoğan çok ağır bir yara aldı. Bakın, kime güveneceğini bilemediği bir devlet var. Hala darbenin içerisinde kimlerin olduğu bilinmiyor. Davutoğlu'nun bile ismi geçiyor. Böyle bir tabloda ya da Hakan Fidan'ın ismi geçiyor. Hulusi Akar'ın ismi geçiyor. Kime güveneceği bilemeyen bir iktidarla paldır küldür istediğini yapabilecek bir şey bulamaz. Güçlü, çok güçlü bir lider. Lider olduğunu da gösterdi darbe sırasında. Bu çok açık. Ama daha da güçlendiği darbeden şu anda bunu söylemek için erken.
Peki Alper Bey, şimdi tabii bir yandan da bu OHAL'le birlikte yeni bir devlet tesisine yönelindiği çok konuşuluyor. Yani bu kadar öğretmen, bu arada tabii kuruydu, yaştı, onu tespit etmekte çok kolay olmayacak herhalde. Çünkü Türkiye yargısı zaten uzun zamandır, bu yeni bir şey de değil, darbe girişimiyle de olmadı. Tümüyle iktidarın bir aygıtı haline büyük ölçüde getirilmişti. İçeride demek ki çok da kestirilebilecek bir biçimde cemaatçi unsurlar vardı. Onlar da temizlenildi. Şimdi bu kamu düzeninin tesisi için, tabii bir devletin işlemesi için kurumlarının işlemesi en başta gerekiyor ve o kurumların içinin doldurulması gerekiyor. Tabii sosyal medyada pek çok şey var, işte Anadolu Hilafet Ordusu kurulmasından tutun da bütün devlet kurumlarının içinin zaten emniyette de belli düzeylerde örgütlenme olduğunu biliyoruz. İşte silahlandırmaydı, şuydu buydu derken bir devlet kurumlarının içinin daha çok siyasal İslamcı bir karakterde ya da işte yeni Türkiye argümanının altını dolduracak bir karakterde şekillendirilmesi, KPSS sınavları yanılmıyorsam biraz erkene alındı. Böyle iddialar var. Bu yeni devletin tesisi çabasına girişileceği en azından kestirebileceğimiz bir şey. Bunlara karşı ne yapılabilir şu an? Hani herkes o kadar hareketsiz ki kimse tepki de gösteremiyor, kimse bir şey de söyleyemiyor. Herkes yanındakinin kim olduğundan şüphelenir vaziyette. Demokrasi güçlerini, ben en büyük darbeyi bütün bunlara, yani bu darbe girişiminin en büyük darbeyi aslında demokrasiyle derdi olanlara, en solundan liberallerine kadar vurduğu kanaatindeyim. Herkes ne diyeceğini bilemez halde. Bütün bunlara karşı nasıl argümanlar geliştireceğiz biz? Yani devleti, kurumları daha doğrusu, yani yeni bir AKP ya devleti şimdi, inşasından bahsediyorum. Mümkün mü böyle bir inşa?
Ya şimdi yeni AKP devleti inşası yeni bir olay değil, yani başlayan bir süreç. Ama şimdi Kemal arkadaş ifade etti, şimdi bu, yani bundan söz etmek, bu devlet tamamlandı ve kolayca da tamamlanacak gibi bir doğrudan bir sonuç üretmez elbette. Ama bakın şimdi bu konularda yeni olmayan, uzun zamandır gözlemlediğimiz devletin dinsel zihniyet, kadro ve anlayış doğrultusunda örgütlendirilmesi konusunda hamleleri vardı. Yani İmam Hatip bitirmemiş, anlı secdeye varmamış insanların devlet kademelerini yerleştirmesini zaten önü alınmıştı. Yani bu konuda laik, sıradan bir yetenekli de olsa, bilinçli de olsa bir insanın devlet kadrolarında yer alması asla söz konusu değildi. Ama şimdi şöyle bir tablo ortaya çıktı tabii. Devlette büyük bir tasfiye var. Yani kamunun idaresi nasıl sağlanacak, nasıl ele alınacak? Burada bir soruyla karşı karşıya kaldığı, bir sıkıntıyla karşı karşıya kaldığı AKP'nin doğrudur. Fakat AKP sürekli ittifak yapan, ittifakları sürekli değiştiren ve Türkiye siyasetinde de güçlüden yana siyaset yapıp bir şeyler elde etmek isteyen, yani ne derler, gün yüzü tırnak içinde söylediğim, görmek isteyen eğilimler de çoktur. Yani bize de bir şey düşer mi buradan yaklaşımı içerisinde olan kesimler de yoktu. Sol liberaller bunu AKP sürecinde yapmıştı. İşte Türkiye burjuva demokratik bir ülke haline geliyor. Biz de pozisyon alalım. Şimdi Türkiye Kemalizme kayıyor. Doğal olarak bize de buradan bir iş düşer mi? Pozisyonunda olan kesimler var. Şimdi burada tablo şu. AKP şu an tasfiye yapıyor. Yani her darbe süreci sol devrimci demokrat kesimleri uzanıyor. Yani bu konuda tereddütümüz yok ama tereddütümüz yok derken şöyle bir şehri koyayım. Şimdi AKP bu kamu idare etmek konusunda daha önce cemaatle birlikte kavga ettiği kesimleri, tasfiye ettiği kesimleri kamuya yerleştirmeyi amaçlıyor.
Yani bu durumda daha Kemalist diyelim ya da daha Cumhuriyet yanlısı diyelim kesimlerin.
Yani
kaçınılmaz
yani,
olarak.
Bunların değerlerini çok bilemem ama şunu söyleyebilirim, şunu diyebilirim. Bakın poliste bu darbe girişiminin öncesine kadar zaten cemaati büyük oranda tasfiye etmişlerdi. Bu darbe girişiminde zaten polisten gelen desteğin olmaması da bunu gösteriyor. Cemaatin yerine kimi koymuşlardı? Kemalist kadroları koymamışlardı. Solcu insanları da polis olarak yerleştirmemişlerdi. Eski cemaatin tasfiye ettiği MHP kadrolarını yerleştirmişlerdi emniyete. Şimdi orduda da bunu yapacaklar. Mesela Bali Ozan, Ergenekon'dan yargılanmış askeri, casusluk davası ve benzeri davalardan yargılanmış önemli kesimleri orduya yerleştirecekler. Yani sonuç itibariyle ama bu da çelişkili bir ittifak olacak aslında. Erdoğan'a güvenilmez bir ittifak olacak ama AKP yani 2002 yılından beri hep böyle pragmatik, faydacı, değişik ittifaklarla süreci buraya getirdi. Görebildiğim kadarıyla cemaati yendik, cemaati temizledik, memleket demokratikleşiyor, laikleşiyor. Biz de bu işin kenarından tutalım, ucundan tutalım diye hevesli kesimler var. Bu hevesli kesimlere yer açılacak gibi gözüküyor.
Kemal Bey peki şimdi tablo buyken demokrasi güçleri de biraz dağınık gözüküyor bu bağlamda. Eğer siz böyle tabii argümanlaştırırsanız farklı bir argümanlaştırmaya da elbette gidebilirsiniz. Fakat bir şekilde işte AKP'nin politikalarına karşı çıkan başkanlık sistemi, tek adam yönetimi ya da otoriter işte biraz din soslu otoriter yönetime itiraz eden geniş bir cephe vardı. İşte bunları genel anlamıyla, en genel anlamıyla demokrasi güçleri dersek biraz dağınık bir halde gözüküyorlar darbe girişiminden sonra. CHP 24 Temmuz için bir çağrı yaptı. Fakat tabii bu olağanüstü hal kararından sonra o gösterinin ne olacağı, darbe de istemiyoruz, junta da istemiyoruz, işte başkanlık ya da sivil junta da istemiyoruz temalı diyelim. Ne olacağı meçhul. Muhalefet güçleri bu bağlamda ne yapabilir? Yani sermayenin de zannedersem başı derde girecek bu arada. Orada da bir sıkıntı yaşanacak. Sizin de tarif ettiğiniz rahatsızlıklardan mütevellit diyelim. Ne yapabilir demokrasi güçleri bu bağlamda en geniş anlamda?
Şimdi sizin demokrasi güçleri diye tarif ettiğiniz toplam en az devlette birbiriyle mücadele eden kesimler kadar birbirinden farklı. Çünkü son dönemde AKP'ye itiraz eden, AKP'ye muhalefet eden kesimlerin bir bölümü AKP'nin iktidara yerleşmesi için çok ciddi bir çaba sarf etti. Hatta sorumluluğa ortaktırlar. Bunun dışında bazı kesimler ise son dönemde AKP'yi desteklemeye başladılar. Daha önce kanlı bıçaklılar. Dolayısıyla Türkiye'de ilkeli, sabit, tutarlı, geniş bir zaman diliminde aynı doğrultuyu gösteren kesimlerin sayısı oldukça sınırlı. Bu kesimler de yani başından beri AKP'ye muhalefet etmiş, bunun nedenlerini anlatmaya çalışmış, bütünlüklü politika geliştiren kesimlerinde gücü gerçekten de ne yazık ki sınırlı. Şimdi böyle bir tabloda işte eyvah Türkiye'de bir AKP diktatörlüğü var ya da bir darbe tehlikesi atlatıldı. Herkes birleşsin şeyinin herhangi bir karşılığı yok. Gerçekçi olalım. Ya neden gerçekçi olalım? Bakın şimdi bir örnek vermek istiyorum. Alper arkadaşım da orada beni destekleyecektir. Türkiye'de Fethullah Gülen cemaatiyle şu ya da bu şekilde ilişkilenmemiş, desteklememiş, daha doğrusu hep mücadele etmiş kesimler komünistler ve devrimcilerle sınırlıdır. Bunun dışındaki herkes istisnasız, altını çiziyorum, herkes bir biçimde ilişkilenmiştir. Hı hı. Şimdi bir cadı avı sürdürülüyor. Gülen cemaatiyle ilişkili herkesi gözaltına alıyorlar, hı hı, darbeci diye suçluyorlar. Eğer böyleyse Türkiye'de siyaset yapan neredeyse herkes, komünistler ve devrimciler dışında içeri sıkılmalıdır. Böyle şey, hı hı, mi olur? Hı hı. Yani aban toplantılarını nasıl unutturacaklar?
Evet.
Melih Gökçe'nin o Fethullah Gülen'e övgülerini, Erdoğan'ın övgülerini nasıl...
Ama onları yayınlayanları sosyal medyada dün tutukladıkları bilgisini gördüm.
İktidarlar yaparlar ama bir şey değişmez, bir sonuç değişmez. Şunu, hı, anlatmaya çalışıyorum. Siyaset doğru, değişen ittifaklar sistemidir. Bu kadar ilkesiz siyaset yapılan bir dünyada, yalnızca Türkiye'de değil, dünyada da öyle.
Evet,
evet. Biz devrimciler, komünistler belli bir ilkeyle hareket etmeye çalışıyoruz. Bu şu demek değil. İşte kendi burnumuzun dikine gideceğiz, başka hiç kimseye uzatmayacağız falan. Bunu kastetmiyorum. Ancak şu çok kritik. Türkiye'de aynı anda dinselleşme, bakın piyasa terörü, yani bugünkü sermaye sınıfının emeğe karşı acımasız saldırıları ve emperyalist dünyaya karşı olmak. Hı hı. İlkeli ve şeysiz bir biçimde, ikirciksiz biçimde. Bunları kapsamayan hiçbir şey işe yaramaz. Hı hı. Bir gün Erdoğancı olursunuz, bir gün Fethullahçı olursunuz, bir gün bilmem neci olursunuz. Hiçbir şey değişmez. Hı hı. Dolayısıyla burada insanlar bu ülkelerde birleşmek zorundalar. Bunun peşine düşmeliyiz ve halkımız da şunu anlamalı. Bir oraya bir o taraf, bir oraya bir oraya, yani bu aynı kliğin içerisindeki ya da aynı bütünün içerisindeki parçaları desteklemenin hiçbir sonuç vermediğini görmek lazım. Bir örnek vermek istiyorum. Bugün bu darbeye karşı çıkmak için biz sonuna kadar karşıyız. AKP'nin yanında mı durmak gerekiyor? Yani ben Fethullah Gülen'e karşı olduğum kadar Erdoğan'a da karşıyım. Ha, darbe girişiminde o ayrı bir şey. Darbe girişimi çok halk düşmanı, çok kalleşçe, kanlı bir girişimdi. Bu girişime komünistlerin karşı olmaması mümkün mü? Bu kadar darbelerden çekmiş, hı hı, geleneği var Türkiye solunun. Ama öte yandan da bunu Erdoğan'a destek dayatmasına dönüştürmenin hiçbir işe yaramayacağını söylemek gerekiyor. Hı hı. Burada da zaten o demokrasi güçlerini dediğiniz kesimde büyük bir yarılma var. O nedenle anlatıyorum. Hı hı. Yani bir kesim Erdoğan'ın yanında durmaya, AKP'nin yanında durmaya. Çünkü neden? İşte vatan tehlikede. Vatanı tehlikeye düşüren ne? Bu ülkeyi, hı, tehlikeye düşüren ne? Hiçbir soru sorulmuyor.
Evet. Peki biraz da işin dış ayağına bakalım istiyorum. Bir 15 dakikaya yakın zamanımız daha var. Alper Bey, şimdi Amerika'dan ben de son 5-6 gündür dikkatle takip ediyorum yönelimi anlayabilmek için. Çok açık ki darbenin ilk aşamasında Amerikalılar biraz donuk durdular, kınamadılar, darbe ifadesini çok geç kullandılar. Tabii Ankara'nın gözünden kaçmadı bütün bunlar, anlaşılan o ki. NATO ilk Putin aradı, geçmiş olsun demek için Rusya Devlet Başkanı aradı. İşte bugün en son gelen NATO'nun ordu zayıflamadı Türkiye ordusu. Eminiz Stoltenberg'den gelen açıklama, eminim güçlü ve bağlı bir üye olmaya devam edeceklerdir yorumu var. Ama bir yandan İncirlik üstünde hala Türkiye'de elektrik verilmiyor. IŞİD'e karşı operasyon yapılan yerden. Böyle son olgusal durumları saydığımız zaman bile böyle bir tuhaflık var Türkiye'nin yönelimine dair. Hakeza İran'a verilen mesajlar, Ruhani ile telefon görüşmesinde karşılıklı verilen mesajlar. Böyle bir Rusya-İran hattı hareketlenmiş vaziyette gözüküyor. Ama Türkiye yine Tayyip Erdoğan yönetimi nedeniyle Suriye ve Körfez hattına o kadar angaje olmuş durumda ki oradan nasıl çıkılacağı da meçhul. Nasıl görüyorsunuz dış tabloyu? Yani bir Türkiye bir yerlere mi çekiştiriliyor? İlla öyle mi olması lazım? Bağımsız olamaz mı bu topraklarda? Yani NATO'nun da dışında ama ilişkileri dengeleyerek ve aynı şekilde Rusya'yla ve etrafındaki ülkelerle dengeleyerek, hani Cumhuriyet'in kuruluşundan beri çok da mümkün olmayan, tabii 1950'lerden beri bir söylem belki ama biliyorum Kemal Bey kızacak bana ama hani böyle bir bakış açısı her zaman Türkiye'de içkin oldu. nedir? Bizi çekiştiriyorlar mı? Türkiye'nin rotası değişir mi hakikaten? Batı'dan kopar mı? Bir Avrasyacılık söz konusu olabilir mi? Kimilerinin iddia ettiği gibi.
Ya şimdi tabii bu yaşadığımız çelişkileri, çatışmaları, dünya emperyalist sistemi, uluslararası sermaye, bunlardan bağımsız ele almak, değerlendirmek doğru değil. Şimdi tabii olayın bir dış boyutu var. Dış boyutu konusunda beni söyleyeceğim. Sizin de ifade ettiniz zaten. ABD emperyalizminin bizzat içine yerleştiği, bizzat planladığı, programladığı bir darbe girişiminden söz edemeyiz. Yani aslında ABD bütün darbelerin içerisinde Türkiye'de yer aldı. Özellikle 12 Eylül'de bütünüyle yer aldı. Yani her düzeyde kurumsal olarak yer aldı. Türkiye ordusu NATO ordusu. Doğal olarak ordu içerisindeki gelişmelerden habersiz olduğu fikrinde değiliz elbette. Fakat bu darbeyi bizzat örgütlemedi. Sonuçta eğer kazansaydı darbeciler, bunu herkes söylüyor. Sonuçta Sisi'yi nasıl desteklediklerse eğer gelecek olan darbeciyi de destekleyebilirlerse gözüküyor. Bunu biz de bir yere not edelim. Ama şimdi kavga büyük bir kavga. Bu yeni bir kavga değil. Yani bunun özü şu, Türkiye'nin yönü neresi olacak? Yani bu uluslararası emperyalist sistem dağılmış vaziyette. Yani eskiden iki kutup vardı. Sovyetler ve Atlantik, işte Batıcı kamp filan. Türkiye'nin burada yeri sabitti. Bu sabitlikte bazı fırsatlar kendince ele alıyor. Tabii bizim açımızdan onlar fırsat değil de egemenler açısından söylüyor. Şimdi emperyalist sistem dağılıyor. Türkiye bir yön arayışında. Şimdi doğal olarak her ne kadar Batıcı eksenin bir ürünü olarak ortaya çıksa ve özellikle cemaat AKP, Ergenekon ve Balyoz davalarında Türkiye'yi Avrasya hattına sokmaya çalışan çabaları ABD'nin inisiyatifiyle tasfiye etmeye kalksa ve kalktığından bu yana bu tartışma sürüyor. Şimdi Erdoğan aslında ılımlı İslam retoriğiyle Türkiye'nin batıyla entegrasyonunu daha da sağlamlaştırma amacıyla getirildi ve bu noktada Avrasya hattına bir karşı konuldu. Ama şimdi gelişmeler öyle bir noktaya gidiyor ki Türkiye yöneten Erdoğan ve ekibi ve devlet aklının önemli bir kesimi acaba Türkiye'nin yönünü Avrasyacı hatta mı çektik? Yani Rusya, İran hattına çekebilir miyiz? Bu nedir? Ne getirir? Ne götürür? Bu konuda Rusya'nın da çabaları var. Aslında İran'ın da bu konuda çabaları var. Aslında Türkiye'de belirli güçlerin bu noktada daha pozitif baktıklarına dair işaretler de var ama şu an tabii Batı hattından kopabilmesi, Türkiye'nin kopabilmesi, yani bu Batıcı Atlantikçi hattan kopabilmesi kolay bir şey değil. Ancak bu devrimle, sizin dediğiniz bağımsız bir Türkiye, ancak bir devrimle, sosyalist bir devrimle mümkün olabilecek gibi gözüküyor. Burada AKP yani aslında şeyi de düşünüyor. Rusya, İran, Avrasya, Cihat acaba önümüzdeki dönem bizim açımızdan iyi mi olur ama bu şu manaya gelir. Bu çok ciddi müdahaleleri, çok ciddi sarsıntıları, çok ciddi savaşları içerir. Çünkü Türkiye'nin kaybedilmek demek Atlantik güçler, Batı güçler tarafından kaybedilmek demek aslında 21. yüzyılın emperyalist egomanya kavgasında bütünüyle güç bitirme manasına gelir. O yüzden öyle öyle bir coğrafyada öyle bir ülkede yaşıyoruz ki 21. yüzyılın birleşmenin tabiriyle doğru demiş emperyalist güçler arasındaki egomanya kavgasının ana odağında yer alan bir ülkeyiz. Emperyalist arası, emperyalist güçler arası paylaşım kavgasından çok etkileniyoruz. Buradan Türkiye'yi çıkartacak olan elbette bir sol emekçi sosyalist bir program etrafında bir Türkiye'dir. Bunun için mücadele etmek gerekiyor tabii.
Evet. Peki Kemal Bey, size de son 5 dakikam galiba. Biraz o yüzden toparlayarak yanıt verirseniz çok sevinirim. Aynı soruyu size sormak istiyorum. Aynı şekilde biraz özetle geçmeye çalıştım. Sonuç itibariyle rota değiştirmesi Türkiye'nin mümkün mü? Bu nelere mal olur? İzin verilebilir bir şey mi? Ya da Tayyip Erdoğan yönetimi bu işin içerisinde bir ara formül bulup yine bir başka bir Osmanlılık macerasına atılma ya girişebilir mi, kalkışabilir mi? Böyle bir risk var mı? Bunu da ekleyerek sormuş olayım.
Şimdi neyi deneyeceğinden bağımsız, Erdoğan'ın neyi deneyeceğini biz bilemeyiz. Ama yeni Osmanlı projesi çöktü. Bölgesel itibariyle çöktü. Şimdi bir şeyi yalnız söylemek zorundayım. Ben bu darbe girişiminin Amerika Birleşik Devleti içerisindeki güçlü bir odağın desteklemeden böyle bir darbe girişiminin yapılabileceğine inanmıyorum. Her şeyden önce Gülen cemaatinin ABD ile bağları çok güçlü. Artı darbe günü olan birçok şey, darbe öncesinde olan şeylere ek olarak çok ciddi soru işaretleri ortaya çıkartıyor. Hatta şunu söyleyebilirim. 12 Eylül, evet bütünüyle ABD tarafından desteklenmiş bir darbeydi ama 12 Eylül öncesinde dahi bu kadar çok hata yapmamıştı Amerika Birleşik Devletleri. Yani renk belli etme konusunda. Amerika Birleşik Devletleri içerisinde Erdoğan'a dair çok ciddi bir tartışma olduğunu biliyoruz. Bu Erdoğan'la ilgili değil bu tartışma. Bölgeye dair bir tartışma. O yüzden de Amerikan Devleti de makineyi dağıtmış durumda. Birbirlerine rakip hizipler var. Şunu söyleyebiliriz. ABD'de asker kanadı Erdoğan'ı istemiyor. Yani istemiyor derken işte Erdoğan'la hiç asla yapamazlar anlamında bir şey söylemiyorum. Ama Erdoğan'dan dertliler, Erdoğan'ın gitmesinden de mutlu olurlar. Şimdi bu eksende bakacak olursak, bakın düne kadar Rusya resmen Erdoğan'ın altındaki halıyı çeken ülkeydi. Hatta çok ilginç bir şey hatırlatacağım. NATO Türkiye'yi atsın, Türkiye NATO'nun başına bela diyordu Rusya. Bugün ne diyor? Türkiye NATO'dan çıksın. Şimdi demek ki şaşırtıcı derecede değişken bir dünya sistemi var şu anda. Herkes ittifak sistemini gözden geçiriyor. Burada şuna dikkat etmek gerekiyor. Darbe girişimi başarısız oldu. Ama bana göre problem ortadan kalkmadı. Yani bir gerilim var. Bu gerilimin uluslararası boyutları var. Dolayısıyla işte darbe girişimi atlatıldı. Şimdi artık Türkiye'deki bir takım yeni birlikler oluşacak, yeni ittifaklar oluşacak. Onlar karar verecekler. İşte hangi eksene yerleşecekler. Böyle bir şey yok. Dünyadaki mücadele de sürüyor. Türkiye'de darbe girişimiyle zirveye çıkan gerilim de sürüyor. Dolayısıyla çok erken konuşmak için. Şuna katılırım. Türkiye ABD ekseninden, NATO'dan çıkmak falan filan bunlar çok büyük laflar, çok büyük işler. Bunlar kolay değil. Artık başka bir şey daha söyleyeceğim. Kimse üzerinde durmuyor. Rusya bu Türkiye'nin yükünü taşıyamaz. Yani
İşin bir de Kürt meselesiyle ilgili herhalde bölgesel resim de
tabii
var
ki.
öte yandan. Onu da
Ve bakın bir eksende bir meselede kurulan bir ittifak bir başka sorunda bozuluyor. Böyle bir sıkıntı var. Kürt sorunu dediniz. Kürt sorununda işte ki ittifaklar, Suriye meselesindeki ittifaklar, Karadeniz meselesindeki ittifaklar, uluslararası olarak da Türkiye içerisinde de sürekli yeni kombinasyonlar ortaya çıkartıyor. Dolayısıyla çok zor bir süreçten geçeceğiz. Bu açıdan benim söyleyeceğim şey şu. Bizim halkımız, yani elini kana bulaştırmamış halkımız, bu darbe sürecinde en masum olan halkımız, bu Fethullah meselesinde en masum olan güçler, artık masumlukla yetinmeyip örgütlenip inisiyatif almak zorundalar. Öbür türlüsü çok karanlık. Ama şu anda paniğe kapılmamızı gerektirecek hiçbir şey yok.
Peki, çok çok teşekkür ediyorum. Zannedersem sürem de doldu. Aslında daha da konuşacak başka pek çok boyutu var. Henüz önümüzdeki resmi anlamaya çabalıyoruz. Katıldığınız için çok çok teşekkür ediyorum ikinize de. Ve
Ben de teşekkür
tekrar
ederim.
ilerleyen vakitte yeni gelişmeleri değerlendirmek üzere en azından sol perspektif geliştirmeye çalışmak üzerine tekrar konuşmak isterim. Çok çok teşekkürler ikinize de.
Hoşça kalın
Teşekkür ederim. Telefonlarımız açık Ceyda.
Sağ olun. Çok teşekkürler.
Teşekkür ederim.
Evet, darbe sonrası Türkiye'nin görünümü içeride dışarıda ÖDP Başkanlar Kurulu üyesi Alper Taş ve Komünist Partisi Merkez Komite üyesi Kemal Okuyan ile konuştuk. Bugün Eksen'in sonuna geldik. Sizlere yeni türküden Öyle Sevdik ile veda ediyoruz.